Ayrım 25.
Elindeki değnekle oynayarak odasında dolaşıp duran Emir, "Bu işin böyle biteceğini biliyordum," dedi. "Ama bana inanmayacaktınız. Onun için de hatırınızı kıramadım. Hata etmişim." "Kendi ailesi neden yalan söyledi?" "Konuşmak ne işe yarayacaktı? Kızları ölmüş bir kere. Konuşsalar geri gelecek mi? Bundan sonra adı saygıyla anılacak. Kahramanca ölüşü yedi göbek yukarısının ve yedi göbek aşağısının günahlarını temizliyor. Gönüllü olmadığını söylemek, bu şereften yoksun kalmayı göze almak ve onun kötü bir eş olduğunu itiraf etmek anlamına gelecek. Bu da ailenin adını lekeler ve kız kardeşlerinin evlenme şansını baltalamış olur. Doğrusu susmaktı. Kaldı ki konuşmuş olsalardı, ben arkamı döner dönmez ötekiler öç alırlardı. Bizim köylerimizde topluluk kuralları haklı da olunca bilerek çiğnenmez. Öyleyse diğer kadınların Parvati gibi ölmesini engelleyemeyecek misiniz, öyle mi? Emir öfkeyle döndü. Bunlar Hindu adetleri. Bunları değiştirmek için ben kim oluyorum? Bin yıllık geleneği terk etmeleri ve daha çağdaş bir ahlak anlayışı edinmeleri için köylülerime işkence mi edeyim? Neyin ve kimin adına? Ama Emir, şurası gerçek ki, bu ülkede hiçbir gerçeği gerçek değildir. Bütün bunlar için kafa yormadığımı mı sanıyorsunuz? Başlangıçta tıpkı sizin gibi dürüst davranılması gerektiğini düşünüyordum. Her sorunun bir çözümü olmalıydı. Oysa doğu doğru değildi. İş iyi ile kötü arasında seçim yapmak olsaydı çok kolay olurdu. Başını ellerinin arasına alarak devam etti. İyi ile kötünün nerede olduğunu kim bilebilir? Sadece ahmaklar ve bir de Tanrı. Ama biz, prensler ve krallar, ulusları yönetmekle yükümlü olan bizler, bunu bilebilir miyiz? Biz düzmece kişileriz. Aslında bildiğimiz hiçbir şey yok. Sutte'yi ve yargılama komedisini izleyen günlerde Emir öfkeli ve sıkıntılı günler geçirdi. Müslümanları Hindu dinine döndürmek isteyen Mahasabha örgütünden bir grup kışkırtıcıyı şiddetle köyden dışarı attırdı. Köyün ihtiyarları endişeyle Raja'ya haber vermeye gelmişler, o da büyük bir öfkeye kapılmıştı. Siyasi militanlar mı? Aslına bakarsanız toplumlar arasına kin tohumları eken caniler. Burada benim eyaletimde din savaşına izin vermeyeceğim. Sonra da bu adamların tutuklanmalarını ve adi soyguncular gibi zincire vurularak eyalet sınırlarından atılmalarını emretmişti. Selma onu bu kadar kızgın görmemişti. Laik olduğunu iddia eden Kongre Partisi bunlara göz yumuyor, ateşle oynuyorlar. Gandhi bile İngiliz işgaline karşı en etkili silah olarak Hindu dininin diğerlerine dönülmesi gerektiğini söylerken farkına varmadan onları yüreklendiriyor. Hindistan'da Hindularca erdemle bir tutulan Rama, egemenliğini eski durumuna getirmek arzu ve coşkusuyla kendilerini her geçen gün daha fazla tehdit altında hisseden 85 milyon Müslümanın endişelerine sırt çeviriyor. Rama, Brahma mitolojisinde Tanrı Kral. İçini çekti. Tam bir kargaşa. 20'li yılların başında Müslümanların çoğu Mahatma'yı takdir ediyor ve peşinden gidiyordu. Oysa şimdi, birlikten söz ederken Hindu çoğunluğun Müslüman azınlığa hükmetmesine ortam hazırladığı için ona bir riyakar gözüyle bakıyorlar. Selma sıçradı. Hoşnutsuzca, saçma. Mahatma yüksek ahlaklı bir adam. Onu her tanıyan, sakin olun azizem, işin ahlaki yönünü tartışmıyoruz. Gandhi'nin kendisini ya da başkalarını aldatıp aldatmadığı umurumda bile değil. Aslında sonuç aynı derecede korkunç olur. Sorun, eylemini Ali Cenaplığa, hoşgörüye, insan sevgisine dayandırması. Ama söyleyin bana, bu ülkenin neresinde sevgi ve hoşgörü var? Müslümanlar Hindulardan korkuyor ve onları hor görüyor. Hindular 600 yıllık İslam egemenliğinin öcünü almaya ve eski efendilerini ezmeye bakıyor. Hristiyan azınlık bile endişe içinde. Zorla din değiştirme eylemlerinden şikayetçi. Onlar da tıpkı Müslümanlar gibi oyları büyük oy kitlesi içinde kaybolmasın diye ayrı seçim istiyorlar. Ama Nehru ile Gandhi toplumlar arasında sorun olmadığı iddiası ile bunu reddetmeye devam ediyorlar. Görmüyorlar mı yoksa niyetleri mi kötü? Yüzlerce ölü yerine yüz binlerce ölü olursa iyi niyet kaç para eder? Selma inanmak istemiyordu. Diretmelerine niçin kızıyorsunuz? Cinnah da onlar kadar inatçı. Birlik Müslümanlar için yeterli güvence verilmedikçe bunların bağımsız bir ülke kuracaklarından söz etmedi mi? Biraz ileri gitmiyor mu? Emir alaycı cevap verdi. Az elde etmek için çok istemek gerekir. Ama Cinnah tek bir saniye olsun Hindistan'ın bölünmesini aklına getirmedi. Daha son zamanlarda bunu yakın dostlarına söylemiş. Ama Kongre Müslümanlara Hindistan bağımsızlığına kavuşunca ikinci sınıf vatandaş olmayacaklarına dair teminat verinceye kadar bu kozu kullanacaktır. Mücadele diye buna derim. Tartışma gecenin geç vaktine kadar sürdü. Emir Mahatma'dan söz ettiği vakit Selma hüsrana uğramış aşk diye düşünüyordu. Bu düş kırıklığına rastladığı ilk insan Emir değildi. Hayret ediyordu. Gandhi'yi dinin siyasi sonuçlar almanın bir aracı olduğuna inandıkları için mi izlemişlerdi? Mahatma'nın daha yukarıya öze baktığını anlamamışlar mıydı? Tan yeri ağarmaktaydı. Selma odasının açıldığı yuvarlak terasta yalnız oturuyordu. Emir bir gün önce uzak köyleri görmeye gitmişti. Önde gelenlerin büyük hayreti ve danışmanlarının itirazlarına rağmen bu kararı vermişti. Bu bir raja için yakışık almazdı. Artık ona saygı göstermeyeceklerdi. Bir hükümdarın uyruklarının ayağına gitmesi görülmüş şey değildi. Bir dilekleri varsa gelmek köylülere düşerdi. Her sabah saray kapılarının kendileri için açıldığını zaten bilirlerdi. Ama en yoksul, yardıma gerçekten muhtaç olanlar, bu yolculuk için gerekli rupileri nereden, borç ödemek için sabahtan akşama kadar komşusunun tarlasında çalışanlar vakti nasıl bulacaklardı? Kaldı ki bu komşu, tefeci ve köyün muhtarı onları şikayete gitmeye bırakacak kadar ahmak mıydılar? Halka açık görüşmelere sadece belirli bir düzeyin üstündekilerin geldiğini biliyordu Emir. Öğretmenler, tüccarlar, köyün ihtiyar heyetinden panşayatlar, pek ender olarak da basit bir köylü. Ya tarlada çalışan yoksul? Asla. Onlar bir yerden bir yere gitmeyi sevmiyor efendim. Onların adına konuşmamızı istediler efendim. Ona ne şüphe, ama sonunda raca yolculuğu yapmaya karar verdi. Selma yarı uykuda şafak vakti yola çıkan atlıyı görür gibiydi. Yağmur yağmıştı ve tıpkı bugünkü gibi toprak kokuyordu. Emir kendisinden de, onu bu işe teşvik eden karısından da memnundu. Yolculuğunun bir hafta süreceğini sanıyordu ve Selma bu süre içinde saraydan çıkmayacağına söz vermişti. Mahasebahçıların öç almak istemelerinden korkuyorum. Muhafızları bir misli arttırdım. Ama lütfen bahçeden dışarıya çıkmayın. Selma söz vermişti. Emir de başbakanı yaşlı Rajiv Mitra'ya son emirlerini bildirip gitmişti. Havada hoş bir serinlik vardı. Selma şezlonga uzanmış, keyifle geriniyordu. Doğu ülkelerinde gökyüzü usulca morumtırak bir renge bürünür. Bunlar Selma'nın en sevdiği anlar. Geceden arınmış dünyanın yeniden gözlerini açtığı sıralar. Uzakta ezan sesi, daha ötede çanın çalması, beri yanda bereket tanrıçası Durgah'a adanmış tapınağın gong vuruşları. Kulübelerden yükselen ilk dumanlar, kadınlar çay demlemeye ve erkekleri için çapati pişirmeye, erkekler tarlaya gitmeye hazırlanıyor. Hasat iyi olmuşsa yanlarına bir baş soğan ve iki küçük kırmızı biber alacaklar. Hani boğazı yakan her derde deva, her hastalığa şifa biberlerden. Hizmetçi saydan bir fincan içinde nefis bir içecek getirdi. Selma içerken İngilizlerin insanlığa yaptıkları yegane hizmet Çinlilerden Çay adlı sihirli otu çalmış olmalarıdır diye düşündü. Canı kımıldamak istemiyordu. Sessizliği bozmamak için usul usul nefes alıyordu. Birden bir çığlık ve ardından gelen gürültüyle yerinden sıçradı. Köyün öbür ucundan başka tiz, çılgınca çığlıklar geliyor, tapınağın gongu durmadan çalıyordu. Ne oluyor? Biri mi öldü? Cinayet mi işlendi? Çabuk birilerini gönderip ne olduğunu öğrenin. Peşinde az önce uyandırılan yaşlı başbakan ile sarayın en üst terasına çıktı. Oradan bütün köy görünüyordu. Haber, hiç kuşku yok, korkunç bir felaket, yayılmıştı bile. Birkaç dakika içinde sabah uykusundaki kulübeler savaş siperlerine dönüşüvermişti. Avlularda erkekler koşuşuyor, kadınlar kollarına asılmış, yalvarır görünüyor, çocuklar ise bu karışıklıktan korkmuş, annelerinin eteklerinin dibinde avaz avaz ağlıyorlardı. Haber almaya gidenler gözleri yuvalarından fırlamış olarak geri döndüler. Camiye saygısızlık edilmişti. İçine bir dişi domuzla dört yavrusu konmuştu. Şüphesiz muhasabacıların kışkırtmasıyla Hinduların işiydi bu. Erkekler silahlanmaktaydılar. Öfkeden çıldırmış, intikam diyor da başka bir şey demiyorlardı. Daha sözlerini bitirmeden diğer muhafızlar nefes nefese içeri girdiler. Hindular savaş durumuna geçmişler. Tapınakta boğazı kesilmiş bir inek bulmuşlar. Bütün Müslümanları öldüreceklerini söylüyorlar. Nitekim Selma her sokakta gittikçe büyüyen gruplaşmalar olduğunu görebiliyor, erkekler tapınağın ve caminin etrafında kümeleniyorlardı. Genç, yaşlı, ellerine sopa, bel, kazma geçirebilen herkes toplanmıştı. Divan, hemen bir şeyler yapmak gerek dedi. Yoksa kıyamet kopacak. Selma başbakana dönmüştü. Raca olmadığı zaman asayişten sorumlu olan oydu ve bu çılgınlığı durdurmanın bir yolunu bulmalıydı. İhtiyar başını eğdi. Ne yapılabilir huzur? En az 500 kişiler. Oysa bizim burada tehlike anında sarayı koruyacak sadece 50 muhafızımız var. Selma kızdı. Saray mı? Sarayı tehdit eden kim? Haydi gönderin gitsinler. Kaybedilecek tek saniye yok. Başbakan önüne bakıyordu. Çok az sayıdalar huzur. Bu onları kesin ölüme göndermek olur. Böyle bir kararı ancak raca verebilir. Ya yüzlerce köylünün, kadının, çocuğun ölümü bir şey değil mi? Bunların birbirlerini öldürmelerini olduğumuz yerden seyir mi edeceğiz? İyi düşünün. Raca döndüğünde yerinizde olmak istemem. Bu tehdit karşısında başbakanın yüzü allak bullak oldu. Larimpur polisine haber göndereceğim. Buradan 20 mil kadar uzakta. Onlar gelene kadar çok geç olacağını siz de biliyorsunuz. Dinlesenize. Çığlıklar giderek artıyordu. Köyün iki ucundan kalabalık gruplar harekete geçmişti. Bir süre sonra karşı karşıya geleceklerdi. Bir tek olasılık, diye başbakan geveledi. Peki öyleyse ben gideceğim, diye haykırdı Selma. Onları mantıklı olmaya davet edeceğim. Beni severler, belki sözümü dinlerler. Aklınızdan bile geçirmeyin huzur. Bunlar kudurmuşlar, sizi öldürebilirler. Sizinle geliyorum Asalet Mab. Grubun arasından uzun boylu, bıyıklı bir adam öne çıktı. Bu muhafız alayının komutanı Sait Ahmet'ti. Teşekkürler albay. Adamlarınızdan birini davuluyla birlikte yanınıza alın. Baş üstüne. Bir an duraksadı, sonra şunu söylemek istiyordum dedi. Raca sahibe adam yolladım. Birkaç saat içinde kuvvetleriyle birlikte burada olur. Zümrüt gözler gülümsedi. Sizi unutmayacağım albayım. Sizi de başbakanım. Üç atlı tozlar içinde dört nala gidiyordu. Çabuk! Bak Hera, daha çabuk! Mahmuzlar simsiyah safkanın bu darbelere alışık olmayan böğrüne batıyordu. Caminin önünden geçmişler, tek biri insana rastlamamışlardı. Evlerin kapıları kapalıydı. Her zaman çocukların cıvıldaştığı sokaklarda sadece köpekler dolaşıyordu. Terk edilmiş bir köydü sanki. Şu az ileride yükselen sesler olmasaydı. Asalet mağapları tarlalardan gitmeli, yoksa kalabalık önümüze çıkıp geçmemizi önler. Su yataklarını izleyerek ana yola çıkmışlardı. Uzun toprak bir yoldu ve Badalpur'un Müslüman kesimini Hindu kesimine bağlıyordu. Tam zamanında gelmişlerdi. Karşılarında iki grup ellerinde kazma kürek birbirine girmek üzereydi. Yalın ayak, elleri nasırlı, sefaletini, kinini, isyanını kusan hırpani bir ordu. Ömürleri süresince boyun eğmiş, mihnet çekmiş, kıl kuyruk bu insanlar şimdi Tanrı'nın askerleri, iman savunucusu, adalet dağıtıcısı aslanlar kesilmişlerdi. Birbirlerine birkaç adımlık mesafedeydiler. Birazdan ilk taşlar atılacak, beyinler dağıtılacaktı. Evet, ciğerler sökülecekti. Evet, öleceklerdi. Varsın olsun, baldırı çıplak değil artık, şu anda hepsi birer hükümdardı. Ama şu çalan şenliği bozmaya kalkışan davul da neyin nesi? Üzerinde bembeyaz bir şekil taşıyan kara bir şeytan aralarına girmişti. Büyülenmiş gibi kala kaldılar. Ranilerini tanımışlardı. Birkaç saniye, kazanmak için birkaç saniyesi olduğunu, şaşkınlıklarından, sessizlikten ancak yararlanabileceğini biliyordu Selma. "Durun!" diye bağırdı. "Sizi kandırdılar. Politikacılar sizi karşı karşıya getirmek istiyor. Kutsal yerleri kirletsinler diye parayla bir takım gözü dönmüş canileri tutmuşlar. Tuzağa düşmeyin." Sonra sesine olanca ikna gücünü katmaya çalışarak devam etti. "Her zaman birlikte, uyum içinde yaşadınız. Sizden önce de babalarınız, dedeleriniz uyum içinde yaşadılar. Birbirinizle dövüşmek için hiçbir neden yok. Ölürseniz yalnız kalıp sefalete düşecek karılarınız, çoluk çocuğunuz ne olacak? Oğullarınızın başına neler gelecek?" Çekinerek atın üzerindeki görüntüye bakıyor, anlamıyorlardı. Ne diyordu bu kadın? Ne politikacısı, ne canisi. Oğullarına gelince bu da kendi bilecekleri işti. "Onlar için dövüşüyoruz, korkusuz, onurlu bir yaşamları olsun diye." Konuşan kimdi? Hindu, Müslüman, bu sözleri her iki tarafta onaylamıştı. Selma tekrar söz almaya kalkıştı ama büyü bozulmuştu. Çevresinde düşmanca, tehdit edici yüzler vardı şimdi. "Dostlarım!" Sesini bastıran çığlıklar arasından daha güçlü bir ses yükseldi. "Defol! Yabancı! Biz kendi işimizi görürüz!" Yabancı mı? Yüreğine sanki bir hançer saplanmıştı. Karşısında yaşlı bir adam atının dizginini tutmuştu. "Gidin, asalet mağapları. Yapabileceğiniz bir şey yok. Size bir kötülük edebilirler." Kötülük etmek mi? Gülmek istiyordu ama gözleri yaşla dolmuştu. Daha sonra kalabalıktan nasıl sıyrılıp saraya dönebildiğini hiç hatırlayamadı. Sadece birinin davulu parçaladığını, bunun da albayı korkuttuğunu anımsadı. Savaş saatlerden beri sürmekteydi. Odasına kapanmış olan Selma'nın kulağına uzaktan ara sıra tiz bir çığlık ya da bir köpek uluması ile kesilen gürültüler geliyordu. Sonra korkunç, dayanılmaz sessizlik fasılları. İlkinde bir uzlaşmaya vardıklarını, çılgınlıktan vazgeçip kan dökmekten usanıp görüşmeye oturduklarını sanmıştı Selma. Ama çarpışma daha şiddetle yeniden başlamıştı. Şimdi bu sessizliklerden ürküyordu. Kadınların yalvarışlarını, yaralıların iniltilerini, cesetlerin gözyaşları içinde taşınmalarını, sonra sağ kalanların ağır ağır, acımasızca hasımlarına son darbeyi indirecek daha şiddetli bir saldırı için toplandıklarını görür gibiydi. Sanki zaman durmuştu. Dakikaları dört nala sürdüğü atıyla yolda olan Emir'in önündeki kilometreleri hesaplamaktan vazgeçmişti. Artık onu beklemiyordu. Geç kalınmıştı. Her geçen saat ölenlerle kalanların bir işe yaramaz hesabını tutmayı da bir kenara bırakmıştı. Her şey yıkılmıştı. Biliyordu. Köyü, Hindistan'ı. Sevdikleri yok olmuştu. Kendisini seviyor sandığı insanlar da. Sanki bir taş yığınıydı. Üşüyordu. Yabancıydı. Silah sesleri duyuldu. Gene ne oluyordu? Başbakan güler yüzle içeriye girdi. Efendimiz döndü huzur. Nerede? Ateş eden kim? Yaşlı adam doğruldu, yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Raca sahip ateş ediyor. 100 kadar muhafızı ile köye gitti. Bu iş uzun sürmez artık. Selma bir sıçrayışta ayağa kalktı. Nasıl? Ama neden? Neden ateş ediyor? Konuşması yeterdi. Onu dinlerlerdi. Denedi huzur. Ama köylüler delirmiş gibi. Hiçbir şey dinlemiyorlar. Bazılarını öldürmek gerek. Sözünü geçirmenin tek yolu bu. Dinmeyen silah sesleri devam ediyordu. Yatağının üzerinde büzülmüş oturan Selma kulaklarını tıkadı. Boşuna. Her atış onu yerinden sıçratıyor, her mermi sanki göğsünü deliyordu. Köylüleri kurtarsın diye beklediği Emir son darbeyi indirmekle meşguldü. Ne vahşet! Onları yatıştırabilirdi, bundan emindi. Ama o şiddet yolunu seçmişti. Kolay, kestirme olan yolu. Racaların vahşetini her zaman eleştirmiş olan Emir, hümanist konuşmalarına rağmen diğerlerinden farksızdı. Ondan nefret ediyordu. Babaları olduğunu söylediği bu insanlara kendisine besledikleri güvene ihanet etmişti. İkisinin bir arada Badalpur eyaletini orta çağdan çıkararak uyrukları için başka bir yaşam biçimi sağlama özlemlerine ihanet etmişti. Onu asla affetmeyecekti. O sabah üzgün, sessizlik içinde köylüler ölülerini gömüyorlardı. Sokaklar ıssızdı. Bazen bir evden diğerine bir gölge süzülüyordu. Bir yaralının hatırını sormak, bir ölüye son görevi yerine getirmek için. Selma balkonundan bunca sevdiği, her kulübesini ayrı tanıdığı ve bir daha asla göremeyecekmiş duygusuna kapıldığı köye bakıyordu. Bu akşam gidiyordu. Raşit Han, Lucknow'dan onu almaya gelmişti. Gelişi Selma için hiç beklemediği bir ferahlık, gülümseyişi içine düştüğü karanlıkta bir ışık olmuştu. Emir'i görmemişti. Bir gece önce odasına kapanmıştı. Ama kızgınlığı geçmişti. Sadece büyük bir yorgunluk ve başında durmadan inen bir çekicin vuruşlarına benzer bir zonklama hissediyordu. Git buradan, yabancı. Artık ağlamıyordu. Daha Beyrut'ta iken Besançon Sörlerinin okulunda öğrenciler ondan uzak dururlardı. Çünkü o Türk, yabancıydı. Sürgünden beri her tarafta o yabancıydı. Ama burada, Badalpur'da durum aynı değildi. Bir memlekete, bir aileye kavuştuğunu, köylülerin kendisini benimsediğini sanmıştı. Omuzuna bir el kondu. Üzülmeyin prensesim, göreceksiniz, her şey düzelecek. Selma dönmeden, teşekkürler Raşit Bey, dedi. Siz buradayken gerçekten de her şey daha iyi görünüyor. Bakın, ziyaretçilerimiz var. Tertemiz dotilerinin içinde bir grup ihtiyar sarayın bahçesinde ilerliyordu. Doti, beyaz pamukludan bir çeşit peştemal. Hindular ve Müslümanlar. Bence bu bir heyete benziyor. Ne isteyebilirler ki? Muhafızların haber vermeleri üzerine Emir dışarıya çıkmıştı. Adamlar diz çökmüş, racalarının bastığı toprağı öpüyorlardı. Raca onları tek tek kucaklayıp ayağa kaldırdı. En yaşlıları resmi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Diğerleri mırıltılar ve baş hareketleriyle söylediklerini onaylıyorlardı. Uzun konuşmuştu ve Selma hayretle Emir'in duygulandığını fark etmişti. Onlara teşekkür etmiş, çay ikram etmişti. Sessizce çaylarını yudumluyorlardı. Selma Raşit'e dönerek, "Sanırsınız yeni bir ittifak kuruyorlar," dedi. "Biraz öyle." O da heyecanlanmış ve duygulanmıştı. Racalarına ayaklanmayı durdurduğu, beklenildiği gibi hareket ettiği için teşekkür etmeye gelmişler. Artık iki toplumu adaletle yönetecek bir hükümdara sahip olduklarını söylüyorlar. Ondan şüphe ettikleri, fazlasıyla İngiliz tarzı düşüncelere sahip olmasından kuşkulandıkları için özür diliyorlar. Artık mutluymuşlar. Badalpur eyaleti, çocukları ve torunları ile meşgul olacak bir başa sahipmiş. Rahat ölebilirlermiş. Selma sersemlemişti. "Ne? Üzerlerine ateş açtığı için teşekkür etmeye mi gelmişler?" "Prenses." Raşit Han sitem dolu bakışlarını Selma'ya dikti. "Bu kadar katı olmayın. Bu kararı ne kadar zorlukla verdiğini tahmin edebiliyorum. Düşüncelerine, her zaman savunduğu ilkelere ters düşüyor. Ama kan dökülmesini durdurabilmek, kadınlarla çocukları kurtarabilmek için elebaşlarını öldürmesi gerekti. Zavallı emir. Doğru bildiğinin aksine hareket etmek kadar kötü bir şey olamaz. Cesaretine hayranım. Ben olsaydım yapamazdım." Kendisine sakin bir sesle en son bilmeceyi soran Sphinx'in karşısında yapayalnızdı. Hangisi daha iyi? Canlı bir dünyada ölü mü olmak, yoksa ölü bir dünyada canlı mı? Taş yüzden gözlerini ayıramıyor, boşlukta çılgına dönen kafasını toparlamaya çalışıyor. Selma ter içinde uyandı. Sphinx'in sorusunu o kadar açık seçik duymuştu ki bu bir rüya olamazdı. Ya da eskilerin dediği gibi gayipten haber veren bir rüyaydı. Birden Badalpur'dan ayrılmadan evvel üzüntüsünü anlatmak için gittiği Rani Saide'nin son sözünü hatırladı. "Mutluluk sevilmekten çok sevmektir. Sevilmeden sevmenin acısını çok genç yaşta tattığı için bunun neresinin mutluluk verdiğini anlaması zordu. Kocasının ilgisizliğine katlanabilirdi ama ya Badalpur'da yediği darbe? Köylülerin hayatlarını değiştirmeyi ummuştu. Onu kabullenmemişlerdi. Rani Saide kendisini tatlı tatlı azarlamıştı. "Ne sanıyordunuz? Biz de, ben ve Emir, bu insanlar için yabancıyız. Saraylarımızdan çıkıp onları daha iyi anlayıp yardım etmek için onlar gibi yaşamaya kalkışsak bile öyle kalacağız. Zaten gözlerine bu bir hakaret gibi görünürdü. Her şeyimizi kaybetsek bile geçmişimizi silip atamayız. Bizden kuşkulanmaya devam ederler. Haksız da olmazlar. Şunu iyi anlayın çocuğum. Kimlik değiştirmek hala bir lükstür. Biz bunu ödememiz gereken bir borç olarak kabul ediyor, istemediklerini görünce de şaşırıyoruz. Yoksullaşsanız da prenses oluşunuz değişmez. Zenginleşen köylünün de köylülüğü. Aslında bunu biliyorlar ve kızgınlıkları aradaki bu aşılmaz uçurumdan ötürüdür. Ancak bizi öldürerek aradaki farkı yok etmenin en kökten çaresi bunu ortadan kaldırabilirler. Fransız halkı giyotini gece gündüz çalıştırdığı dönemlerde bunu hissetmişti. Ortadan kaldırmak istedikleri soylular, zenginler değil, sadece aradaki farktı. Ne yazık ki burjuvaziyi de yok etmemek gibi bir hata işlediler. O da halkı eşitlik, kardeşlik gibi tatlı sözlerle uyuttu. Uyandıklarında imparatorlukla karşılaştılar. Selma gözlerini hayretle açtı. "Rani sahibe, ihtilalci olduğunuzu bilmiyordum." "Değilim. Kesin bir muhafazakarım. Sanırım Tanrı bizi belirli bir yerde, belirli bir rol oynamamız için yarattı ve onun bu planını değiştirmeye kalkışmak başarısız olmaya mahkumdur. Benim söylemek istediğim şuydu. Şayet halk bizim yerimize geçmek istiyorsa, araçlarını da kullanmasını bilmeli ve nutuklarla, ufak tefek ayaklanmalarla yetinmemeli. İktidarı ele geçirmek ve muhafaza etmek için gerekli olan meziyetlere sahip olmuşsa, bu takdirde iktidara hak kazanmıştır. Yüce güç ki aynı zamanda adil güçtür, evrenin bitmez tükenmez değişkenleri arasında bu hafif titreşimi kaybetmekle yetinecektir. Ama sıfırdan başlayıp nasıl sonuç alabilirler? Rani kahkaha attı. Sıfırdan mı? Bu ne merhamet? Bir yerlerden onların da bizler gibi insan oldukları kulağıma çalınmıştı. Peki ya bizler nasıl sonuç alabildik? Yüzyıllar önce bizler de baldırı çıplaklardık. Uzun zamana ihtiyaçları olabilir. Ama başaracak olurlarsa, iktidara layık olduklarını, bizim de hükmetme kudret ve yeteneğini kaybettiğimizi kanıtlamış olurlar. Rani kendi sınıfının pek yakın görünen yozlaşmasının son aşamasına geldiğini görmemeyi temenni ederek konuyu kapattı. Tanrı adildir. Sadece çürümüş meyveler düşer. O gün öğleden sonra satıcılar en iyi kumaşları getireceklerdi. Selma son moda Paris dergilerini istetmiş ve elbise dolabını baştan aşağı yenilemeye karar vermişti. Geldiğinden beri sariler, gararalardan başka bir şey giymek istememişti. Hintli arkadaşlarının bunlara bir pili, bir drape ekleyerek Paris havasını vermeye çalıştıklarını eğlenerek seyretmişti. Ama şimdi artık bu giysilerden bıkmıştı. Yeniden kendi kimliğine kavuşmak istiyordu. İlk günler Avrupa tarzı giysilerini emire karşı bağımsızlığını kanıtlamak istediğinde giymişti. Kocasının alaylı bir şekilde Raşit Han'a Selma'nın ruh halinin göstergesinin o gün giydiği giysiler olduğunu anlattığı ana kadar da böyle davranmıştı. Sonra kendini gülünç bulmuş, o akşam da bu çocukça isyandan vazgeçercesine dolabını boşaltmıştı. Babasının kendisini tamamiyle terk ettiği, daha sonra Vahit'in ihanetine uğradığı Beyrut'ta olduğu gibi huzuru hafifliklerde bulmaya çalışıyordu Selma. Lucknow'da ve özellikle Badalpur'da ne yapmaya kalkışmışsa başarısız olmuştu. Sadece yüzlerce yıllık adetleri bozmayı, yerine getiremediği ümitler vermeyi ve sonunda sınıflar arasında kaba gücü, gerilimleri, kışkırtmayı, kadınların baş kaldırabileceklerini sanarak aileler içinde geçimsizlik sokmayı başarabilmişti. Hindular ile Müslümanları karşı karşıya getiren isyandan dolaylı olarak kendisi sorumlu değil miydi? Emiri uzak köylere gitmesi için teşvik eden oydu. Gitmemiş olsaydı felaketi önleyebilirdi. Onlara yardım etmek istemiş, karışıklık yaratmıştı. Sonra onları bulunduğundan da mutsuz bırakarak çekip gitmişti. Gitmesi gerekiyordu. Onu seven kadınlar bile bunu anlamışlardı. Hiçbiri kendisini alakoymaya kalkışmamıştı. Yan salonda Emir'in Raşit Han'la konuştuklarını duydu. Yanlarına gidebilirdi. Raşit'ten kaçması için artık sebep yoktu. Aileden biri olmuştu. Ama canı istemiyordu. Politikadan söz ediyorlardı. Eskiden o denli meraklı olduğu konular artık onu sıkmaya başlamıştı. Ama Gandhi'nin adını duyunca kulak kabarttı. Yaşlı adam Selma'yı etkilemeye devam ediyordu. Kanlı olaylar Gandhi'yi her geçen gün haksız çıkardığı halde o, şiddete karşı tutumunu sürdürüyor, oruç tutuyor ve sonunda halk bir mucize olmuşçasına yatışıyordu. Raşit Han, "Bu kez Gandhi delirmiş," dedi. "Harican'ın son sayısında Almanya'daki Yahudiler konusunda neler yazmış biliyor musun?" Harican, Tanrı'nın çocukları anlamında. Gandhi, paryalara bu adı vermişti. Gazetesinin adı da buydu. Nazileri yenmenin tek yolu şiddete başvurmamakmış. Zavallı Yahudiler, umarım dövüşürler. Hitler'in adamlarına karşı gandivari davranışları düşünebiliyor musunuz? İnsan kıyımından başka bir şeye yaramaz. İşin kötüsü bizim de nazilerimiz var. Raşit Han'ın sesi ciddileşti. Mahasabah'ın Nagrur'daki kongresinde yayınladığı bildiriyi okudunuz mu? Hindistan'daki Müslümanların Almanya'daki Yahudiler gibi hiçbir hakka sahip olmayan bir azınlık olduğunu söylüyorlar. Gandhi bunları kınamadı. Hindistan, Hindularındır isteklerine de karşı çıkmıyor. Gandhi'nin ne düşündüğünü bilmiyorum ama bildiğim görmezlikten gelinemeyecek 85 milyonluk bir kitle olan Müslümanların gitgide korktuklarıdır. Bütün bunlar sonuç kötü olacak gibiye benziyor. Benziyor mu? Selma dinlediği yerden başını kaldırdı. Her şey çok kötü sonuçlanacak diye düşündü. Badalpur'da tanık olduğu, yüzyıllardır birbirleriyle iyi geçinerek yaşamış köylülerin vahşet ve kinini unutmamıştı. Basit bir kışkırtma kıyıma yetmişti. Kışkırtmalar siyasi bir karara varmak ya da siyasi bir kararı önlemek için giderek artacaktı. Bu cahil kitleleri harekete geçirerek ibreyi kaydırmak hiç de zor değildi. Ama bunlara ne diye kafa yoruyordu? Hintli olsaydı belki bir şeyler yapabilirdi ama o kendisine açıkça söylendiği gibi bir yabancıydı. Bir yabancı da her an patlamak üzere olan bir yerde siyasete karışmamalıydı. Hele sosyal dengenin temelini oluşturan 100 yıllık gelenekleri değiştirmeye hiç kalkışmamalıydı. Sadece hayır işlerine ses çıkarılmazdı. Daha çoğu belaydı. Kabul etmek istememişti ama şimdi gerçeği görüyordu. Onu dışlayanlar sadece köylüler değildi. Herkesin uzun süredir aklından geçeni onlar kabaca belli etmişlerdi. Hint toplumundaki bazı özelliklere bütün iyi niyetiyle bile dokunacak olsa çatılan kaşları, ısırılan dudakları hatırlıyordu. Hatta bir gün hoşuna gitmiyorsa evine dönsün diye bir şeyler mırıldanıldığını da hatırlıyordu. Bunu kıskanç bir kadının tepkisi sanmıştı. Oysa şimdi olayları tek tek birbirine bağlayıp emirin ödleklik diye yorumladığı ılımlılık tavsiyelerini de bunlara eklediğinde onun kendisini kendi coşku ve açık sözlülüğüne karşı korumak istediğini anlıyordu. Bunlar Hindistan'da affedilmez ve tanrıların kurduğu düzeni tehdit eden niteliklerdi. Rani sahibe satıcılar geldi. Kim? Selma'nın kendisini toparlaması için birkaç saniye yetti. Ha, evet, satıcılar. Girsinler. Kadınların dünyası. Neredeyse unutacaktı. Madem ki kendisine başka şeyler yasaklanmıştı, o da süspüs ile ilgilenirdi. Avrupa'nın en iyi organza, saten, kadife örneklerinin yere serilmesi birkaç dakika sürmüştü. Hindistan'da eskiden pek ünlü olan dokuma tezgahları nicedir kapalıydı. İngiliz tekstilcileri rekabet istemiyorlardı çünkü. Seyahatten yeni dönmüş olan Nampur Rani'si seçiminde yardımcı olmak için gelmişti. Ne seçimi? Selma gözleri parlayarak parça üzerine parçayı ayırtıyordu. Sarayın tüm kadınlarını giydirecek kadar kumaşı. Rani onu hiç bu kadar açgözlü görmemişti. Tereddüt bile etmiyor, cezbeye kapılmışçasına ısmarlıyor, satıcıların ağızlarını kulaklarına vardıracak kadar ipekli kumaş üst üste yığılıyordu. Bütün bunları ne yapacaksınız? Elbise, bu ülkede yapılacak başka şey var mı? Rani Şahine'nin cevap vermesine fırsat kalmadan kuyumcuların geldiğini haber verdiler. Kentin en ünlü üç kuyumcusuydu. Taşlarının temizliği, özellikle işçilikleri bütün Hindistan'da meşhurdu. Delhi'den bile sipariş vermeye gelirlerdi. Badalpur Rani'si haber göndermiş ve en değerlilerini getirmelerini istemişti. Beyaz bir örtü üzerine içleri kadife kaplı mücevher kutuları boy boy yerleştirildi. Kumaşçıların gözleri kamaştı. Böyle değerlilerini bir arada hiç görmemişlerdi. Selma ilgisiz bakışlarla bu harika şeylere göz gezdiriyordu. Birkaç kutuyu işaret etti. Rani Şahin'e Selma'nın bunları doğru dürüst görmediği gibi bir duyguya kapıldı. Genç kadına doğru usulca eğilerek, "Selma," dedi, "hasta mısınız?" Hüzünlü bakışlar sessizce ona çevrildi. Kuyumcular selamlarını şaşırarak prensesten izin istediler. Onların ardından ağızları hayretten bir karış açık satıcılar çıktı. Mücevher satın almak öyle birkaç dakika içinde sonuçlandırılamayacak ciddi bir işti. Hepsinden zengin olan Cihan Rabat Mihranisi bile yeni bir mücevher alırken bu işe saatler ayırırdı. Bu gece bütün kent bu adamların yapacakları dedikodu yüzünden küçük Rani'nin saçmalıklarını öğrenmiş olacaktı. Ama öğrenemeyecekleri üç kuyumcunun saygılarını ve faturalarını sunmaya geldiklerinde Raja'nın yüzünün aldığı şekildi. Kongrenin geçirdiği yasalardan sonra eyalet kasası hemen hemen bomboştu. Köylüler kira vermekte mırın kırın ediyorlardı. Prenslerden bazıları polisi satın alarak ve güç kullanarak para toplama yöntemine başvurmuşlardı. Emir her zamanki gibi bunu reddetmişti. Kuyumcuların önünde kendini çabuk toparlamış ama onlar sıkıntısını fark etmişlerdi. "Hiç acelesi yok. Asalet mahapları, bu önemsiz hesabı ne zaman isterse ödeyebilir. Kafanızda başka endişelerin olduğunu biliyoruz. Ama anlarsınız, bizler basit insanlarız. Küçük bir takılmış para bile bize ağır gelir." Raja kısa kesti. "Ne kadar istiyorsunuz?" "Hiç asalet mahapları, sınırsız krediniz var. Bizim için şereftir. Sadece bir küçük telafi. %10 diyelim. Ayda tabii." Raja %10 diye hesapladı. "Alçaklar, 10 ayda fiyatları iki misline çıkmış olacak." "Tamam," dedi. "Şimdi beyler sizi bırakıyorum. Yapacak önemli işlerim var." Küçümseyici bir hareketle gidebileceklerini işaret etti. Badalpur racasının ömründe ilk kez tefecilerin insafına kaldığından kimsenin şüphesi yoktu. Aynasının karşısına geçmiş bir şarkı mırıldanıyordu Selma. Kendini iyi hissediyordu ve tuvalet masasının üzerinde yarı yarıya boşalmış duran şampanya şişesinin bunda kuşkusuz payı vardı. Hayatı haftalar öncesi değişikliğe uğramıştı Emir'in. Bir an bile aklından çıkmıyordu. Mücevherleri ısmarladığı günün gecesiydi. Emir deli gibi odasına gelmişti. Bunun üzerine oda patlamıştı. Boşanmak, hemen Beyrut'a dönmek istediğini, önlemeye kalkışacak olursa kendini öldüreceğini, ona yaşattığı hayata daha fazla dayanamayacağını bağıra çağıra söylemişti. Yıldırım çarpmış gibi kala kalmıştı Emir. "Ne istiyorsunuz? Yerine getiriliyor," diyebilmişti neden sonra. Ama mücevherlere gelince, "Lütfen biraz makul olun." O anda ondan nefret etmişti. "Hiçbir zaman hiçbir şey anlamayacaksınız. Mücevherler, elbiseler, saraylar umurumda bile değil. Benim istediğim yaşamak, sadece yaşamak. Tıkınıp dedikodu yapmaktan başka işleri olmayan Rani toplantılarından başka bir yere gitmemeyi, günlerimi ıvır zıvır satın alıp sizi beklemekle geçirmeyi kabul ettim. Nefes alabildiğim, bir işe yaradığımı hissettiğim tek yer Badalpur'du. Şimdi o yol da kapandı." Ağlamaya başlamış, gözyaşları dinmemişti. Emir onu boş yere teselli etmeye çalışmıştı. Söyleyecek bir şey bulamamıştı. Birkaç kelimeyle dindirilecek çocuk ağlaması olmadığını biliyordu. Selma Badalpur'u Emir kadar seviyordu. Fedakarlığını, sebatını takdir etmişti. Ama çabuk ilerlemek istemişti. Çabuk mu? Yine de ne yaparsa yapsın onu dışlayacaklardı. Onu mutlaka oyalamak gerek. Eğlenin, geceleri çıkın. Emir Selma'nın içine düştüğü ümitsizliği anlattığında Raşita'nın tavsiyesi bu olmuştu. Raja sıçramıştı. "Çıkmak mı? İmkansız. Sadece öyle kadınlar. Size Hintlilerle çıkın demedim. Madem ki karılarımızı cinsel birer av olarak görmekten öteye gidemiyoruz, o halde siz de İngiliz dostlarınızla görüşün, Bazıları çok hoş, hiç de ırkçı değil. Yani açıkça ırkçı değil. Sizi evlerinde görmekten büyük memnunluk duyacaklardır. Ve Rani az da olsa Beyrut havasına girecektir. Böylece kara düşüncelerinden sıyrılmış olur. Bu konuşmadan sonra hemen her gece çıkıyorlardı. Büyük davetlere değil, dostlukların kurulduğu, sohbetlerin koyulaştığı küçük toplantılara. Selma ön yargılarını bir kenara iterek İngilizlerin pekala da ilginç, hoş, hatta eğlenceli insanlar olabileceklerini kabul etmeye başlamıştı. Kocasının arkadaşlarından bazıları Hindistan'da doğmuştu. Kendilerinin saydıkları bu ülkeyi büyük bir tutkuyla seviyorlardı. Çoğunlukla da Hindistan'ı Hintlilerden daha iyi tanıyorlardı.